Ayrım 30.
Sonra güçlü bir kızıl stepen hazırladım. Çünkü acının en iyi çabalarımı bile boşa çıkaracağını ve hastamın kaybına yol açacağını iyi bilirdim. Kral ilacı içtikten sonra göz bebeklerinin kısılmasını, gözlerinin kapanmasını bekledim. Sonra da prensle dadılarını da dışarı çıkardım. Tepten ayrılırken ok yaralarıyla karşılaşacağımı bildiğim için kaşıklarımı da yanıma almıştım. Gazze'de ve Memphis'te iki sahtekarın iddialarına karşın bunlar benim icadımdı. Kaşıkları kandil alevinde kutsadıktan sonra ellerimi sıcak şarapla yıkadım. Hazırlıklarımı izlemekte olan hanımım okun başı bu kadar derinde ve kalbin bu kadar yakınındayken kaşıklarını kullanmak bence akıllıca olmaz dedi. Kimi zaman ustasını geçmiş bir çırak gibi konuşurdu. Oku içeride bırakırsam eti çürütecektir. O zaman kafasını kesmişin gibi bir mutlaka ölecektir. Onu kurtarmanın tek şansı bu. Bir an birbirimizin gözleri içine baktık. Amon Ra falıydı bu. Kendimiz için iyi olacak sonuçlardan kaçınmak istiyor muyduk? O benim kocam dedi. Firavun sözlerini vurgulamak için elimi tuttu. Kurtar onu. Tayita elinden geliyorsa kurtar onu. Bunu yapacağımı biliyorsun. Sana yardım etmemi ister misin? Daha önce de bana yardımcı olmuştu. Başımı sallayarak kralın üzerine eğildim. Oku çıkarmanın 3 yolu vardı. Birincisi çekmekti. Şam'da bir cerrahın okun ucuna taze bir ağacın dalını bağladığını duymuştum. Dalı serbest bırakınca ok canlı etten çekilirdi. Ben bu vahşi tedaviyi hiç uygulamamıştım ve buna pek fazla hastanın dayanabileceğini hiç sanmıyordum. İkinci yöntem oku yaradan içeri itip dikenli ucunun öteki taraftan çıkmasını sağlamaktı. Bunun için bir çivi çakar gibi çekiç kullanmak gerekirdi. Sonra dikenli uç kesilir ve ok çıkarılırdı. Ancak bu tedavide birincisi kadar vahşiydi. Benim yöntemim Tayita kaşığını kullanmaktı. Önce devrilen Hiksos arabasından aldığım oku inceledim. Ok başının bronz değil de çakmak taşından olduğunu görünce şaşırmıştım. Kuşkusuz çakmak taşı daha ucuzdur ve çok kolay üretilir. Ama bir krallığı almaya giderken ekonomiyi düşünen bir generali de hiç duymamıştım. Bu taş ok başı Hiksosların kısıtlı kaynaklarını gösteriyor ve Mısır'a saldırma nedenlerinden birini açıklıyordu. Savaşlar toprak ya da servet elde etmek için yapılırdı ve Hiksosların bunların ikisine de ihtiyaç duydukları anlaşılıyordu. Firavun göğsüne saplanan okun da aynı biçimde olduğunu ummak zorundaydım. Kaşıklarımdan keskin taş uç biçiminde olan ikisini seçtim. Kaşıklarım çeşitli boylardaydı ve benim seçtiklerim de dikenleri içine alacak biçimdeydi. Bu arada ilaç etkisini göstermiş, Firavun bulut beyazı keten örtülerinin üzerinde kıpırdamadan yatıyordu. Okun kırık ucu beyaz kıllarla kaplı göğsünden bir parmak dışarıdaydı. Başımı göğsüne dayadım ve ciğerlerinde fokurdayan soluğumu duydum. Yaşadığını anlayınca kaşıkları koyun yağına batırdım, sonra bir yana koyup en keskin neşterlerimden birini aldım. Kraliçe Losiris'in bana seçtiği 4 güçlü muhafıza başımla işaret edince Firavun'un el ve ayak bileklerinden tutup sıkıca bastırdılar. Kraliçe Losiris de kralın başucuna oturup çantamdan aldığı tahta boruyu dudakları arasından boğazına kadar sokmuştu. Bu soluk borusunu açık tutacağı gibi dilini ısırmasına ve yutmasına engel olacaktı. Kendi kendime önce okun çevresindeki yarayı genişletmeliyim ki okun başına erişeyim dedim. Neşterin ucunu okun boyunca bastırdım. Firavun'un vücudu kasıldı ama adamlar acımasızca abandılar üzerine. Hastanın yaşaması için çok hızlı çalışmak gerektiğini biliyordum. Okun iki yanında birer yarık açtıktan sonra neşteri bırakıp yağlı kaşıkları aldım. Okun yanından yaranın içine sokarak uzun saplarından tutup aşağıya ittim. Firavun artık çırpınmaya başlamıştı. Vücudundan terler boşanıyor, çığlıkları tüpün içinden tüm gemiye yayılıyordu. Ben hastalarımın bağırmalarına alıştırmıştım kendimi. Kaşıkları daha derine bandılarak uçlarının okun başına değdiğini hissettim. Sonra saplarını cımbız gibi kullanarak ok başını kavradım. Artık dikenlerini madeni kaşıklar arasına hapsetmiştim. Sonra kaşık saplarını ve oku sımsıkı kavrayarak çekmeye başladım. Dikenler hala serbest olsalardı kralın etlerine takılacak ve geri çekilemeyecekti. Ama ilk çekişimde hafif bir oynama olduğunu fark edince sevinçten bağırabilirdim. Kamış, taş ve madenden top içinden çekilirken Firavun müthiş acı çekiyordu. Verdiğim ilacın etkisi çoktan kaybolmuştu. Artık vücudunun içinde büyük hasarlar yarattığımın farkındaydım. Sonunda kanlı ok elime geldiğinde çekişimin şiddetinden geri fırlayıp kamaranın duvarına çarptım. Harcadığım çabayla bir an durdum. Açılan yaradan yarı yarıya pıhtılaşmış kan fışkırırken kendimi güçlükle toparlayıp yanına döndüm. Yaraya kendi hazırladığım merhemden sürüp temiz bezlerle iyice sardım. Çalışırken bir yandan da yara sarma duasını okuyordum. Seni sarıyorum, setin yaratığı, ağzını tıkıyorum, kızıl akıntı, çekil önümden, ölümün kızıl çiçeği, çekil önümden. Seni kovuyorum, setin köpeği. Bu bir kılıç ya da ok yarasında okunacak duadır. Yanıklardan aslan pençesi yaralarına kadar her tür yara için ayrı ayrı dualar vardır. Bunları öğrenmek hekimlik eğitiminin büyük bir bölümünü oluşturur. Bunların ne kadar yararlı olduklarını bilmiyordum ama elimden gelen her şeyi yapmak hastalarıma karşı olan görevimdi. Her neyse, yarası sarıldıktan sonra Firavun biraz daha rahatlamış gibiydi. Onu kadınlarının bakımına bırakıp güverteye çıkabildim. Kendime gelmem için nehrin serin havasına ihtiyacım vardı. Çünkü ameliyat Firavun'u olduğu gibi beni de tüketmişti. Bu arada akşam olmuştu. Güneş çıplak batı tepelerinin ardında batarken savaş alanını son kızıl ışıklarıyla aydınlatmaktaydı. Hiksos piyadesi saldırmamıştı ve Tanus hala yenik ordusunu kıyıdan nehirde demirlemiş gemilere nakletmeye çalışıyordu. Bu tarihimizin en feci günü olacaktı. Tam o anda Hiksos arabalarının kaldırdığı toz bulutunun tebe doğru ilerlemekte olduğunu gördüm. Bulutlar gün batımının rengiyle kızıla boyanmış gibiydiler. Tanus kraliyet gemisine geldiğinde hava artık iyice kararmıştı. Meşalelerin ışığında o da savaş alanındaki cesetlerden birini andırıyordu. Yorgunluk ve tozdan bembeyaz kesilmişti. Pelerini kurumuş kan ve çamurla kaplıydı. Gözlerinin altında mor lekeler vardı. Beni gördüğünde ilk işi Firavun'u sormak oldu. Oku çıkardım dedim. Ama yara derince ve kalbe çok yakın. Şu anda çok zayıf. Eğer 3 gün dayanabilirse kurtarabilirim sanıyorum. Ya hanımımla oğul nasıl? Kraliçe Losteris bana ameliyatta yardım ettiği için çok yorgun. Şimdi kralın yanında. Prens de şu anda dadılarıyla uyuyor. Tanus'un ayakta sallandığını görünce onun bile o müthiş gücünün sonuna geldiğini anladım. Dinlenmelisin diyecek olduysam da elini salladı. Buraya kandil getirin diye emretti. Taita yazı fırçalarını, mürekkebini ve papirüslerini getir. Nembet'e bir uyarı göndermeliyim. Yoksa o da benim gibi Hiksos tuzağına düşecek. Tanus ile gece sabaha kadar güvertede oturduk. Bana yazdırdığı mektup şöyleydi. Seni selamlıyorum Lord Nembet, Mısır'ın büyük aslanı, Firavun'un Ra tümeni komutanı. Sana düşman Hiksoslarla Abnup Ovası'nda karşılaştığımızı bildirmek istiyorum. Güçlü ve vahşi Hiksoslar, müthiş bir düşman karşısında tutunamadığımız garip ve hızlı araçları var. Yenildiğimizi ve ordumuzun yok olduğunu bildiriyorum. Biz artık Hiksoslara karşı koyamayız. Firavun da ağır yaralı olduğunu ve ölebileceğini bildirmek isterim. Hiksoslarla açık bir alanda karşılaşmamanı, araçlarının rüzgar kadar hızlı olduğunu bilmelisin. Hiksosların kendi gemileri yok ve biz ancak gemilerimizle onlara karşı koyabiliriz. Ordularını savaşa sürmeden bizi beklemenizi öneririm. Horus ile diğer bütün tanrılar seni korusun. Firavun'un ordusunun Ptah tümeni komutanı ben Lord Harrap böyle konuştu. Bu mesajdan 4 kopya yaptım. Tanus her birini birer ulağa vererek güneyden bizimle birleşmeye gelen Mısır'ın büyük aslanı Lord Nembet'le iletmelerini emretti. İki gemiyi mesajlarla gönderdikten sonra en iyi koşucularından ikisini de Hiksos ordusunun bulunmadığı batı kıyısına çıkararak Nembet'i bulmaya gönderdi. Popülüslerden biri mutlaka Nembet'e erişecektir dedim. Sabaha kadar elinden başka bir şey gelmez. Artık dinlenmelisin. Sen yok olursan Mısır'ın tümü yok olacaktır. Ama Tanus o zaman bile kamaraya girmeyip olası bir acil durumda hemen ayaklanabilmek için köpek gibi güvertenin bir köşesine kıvrıldı. Ben de kralımın yanında olmak ve hanımımı rahatlatmak için içeri girdim. Şafağın ilk ışıklarıyla birlikte yine güverteye çıktım. Tanus tam o anda gemilerin yakılması için emirler veriyordu. Bu kararını eleştirmek bana düşmezdi. Ancak benim ağzı açık bir halde kendisine bakmakta olduğumu görünce durumu açıkladı. Alay komutanlarından şimdi durum raporu aldım. Dün Hiksos arabalarına karşı Abnop Ovası'nda bulunan 30 bin adamımdan sadece 7 bini kalmış. Bunlardan 5 bini yaralıymış ve çoğu ölebilirmiş. Yarasız kurtulanlardan çok azı denizci. Elimde ancak donanmanın yarısı için adamım var. Gemilerimin yarısını terk etmek zorundayım. Ancak hiçbirinin de Hiksosların eline geçmesine izin veremem. Gemileri ateşe vermek için kamış yığınları kullandılar. Zaten bir kere alev alınca hepsi birden yanmaya başladı. Denizci olmayan bizler için bile bu çok acı ve müthiş bir sahneydi. Tanus içinse çok daha kötü. Kraliyet gemisinin burnunda tek başına dururken yüzünün her çizgisinde acısı okunuyordu. Gemileri onun için güzel ve canlı varlıklardı. Ne çare ki hanımın saray erkanının gözü önünde ait olduğu yere gidemezdi. O yüzden gizlice benim elimi tuttu ve ikimiz de o kahraman gemilerin cayır cayır yanmalarını seyrederken Tanus ve Mısır için yas tuttuk. Tanus sonunda kalan 100 gemisine demir alma emri verdi. Yaralı ve ölmek üzere olan askerlerle dolu gemiler güneye doğru yola çıktı. Sabahın ilk saatlerinde kendi donanmamızın dumanı göklere yükselirken ilerimizde de giderek genişleyen bir toz bulutu Nil'in doğu kıyısında yukarı krallığın içerilerine zavallı Teb ile hazinelerine doğru ilerlemekteydi. Tanrılar Mısır'a sırt çevirmişler ve bizi tümüyle terk etmiş olmalıydı ki genellikle bu mevsim kuzeyden esen rüzgar şimdi kesilmiş sonra da şiddetle güneyden esmeye başlamıştı. Böylece hem rüzgar hem de akıntıyla boğuşmak zorundaydık. Gemilerimiz yaralı doluydu. Kürekçilerimiz de az olduğundan çok ağır yol alıyorduk. Bu arada da Hikros ordusu bizden giderek uzaklaşıyordu. Ben kralın hekimi olarak görevimin başındaydım. Ancak donanmanın diğer gemilerinde kurtarabileceğim onca insan ölmekteydi. Biraz hava almak için her güverteye çıktığımda yanımızdaki gemilerden nehre taze ölülerin atıldığını görüyordum. Her atılışta su yüzeyinin hemen altındaki timsahlar kaynaşıyordu. Firavun iyileşiyor gibiydi. İkinci gün ona biraz çorba verebilmiştim. O akşam isteği üzerine Memnon yine yanıma götürüldü. Firavun oğlanı görünce çok sevindi. Hanımından aldığı söz ve oğlu ölümsüzlüğü için tek umuduydu. Bütün isteklerime karşın çocuğu güneş battıktan sonraya kadar yanında tuttu. Memnon'un sonsuz enerjisi ve dikkati üzerine çekmek istemesinin kralı yorduğunu biliyordum. Ancak prensin yemek saati gelip de dadıları tarafından götürülene kadar elimden bir şey gelmedi. Hanımımla kralın yatağı yanında kaldıysak da kral bir anda ölüm gibi bir uykuya daldı. Beyaz makyajı olmamasına karşın yüzü üzerinde yattığı örtüler kadar beyazdı. Ertesi gün yaralanışının üçüncü ve bu nedenle de en tehlikeli günüydü. Bugünü atlatabilirse onu kurtarabileceğimi biliyordum. Ancak sabah şafakla birlikte uyandığımda kamarada müthiş bir çürüme kokusu vardı. Hemen hanımımı çağırdım. O da köşedeki perdeli bir bölmenin ardında yattığı yerden kalkıp geldi. Ne var Taita? Ama sorusunun yanıtını yüzümden okumuştu. Yarayı açarken yanımda durdu. Merhametli Hapi, ona yardım et diye bağırdı. Koku birden yüzüne çarpınca yaranın kurumuş kara kabuğu çatlamış yemyeşil irin ağır ağır boşalıyordu. Ne yapabiliriz diye sordu ama ben başımı salladım. Gece olmadan ölecektir. Yine de kaçınılmazı bekleyerek yatağın yanından ayrılmadık. Firavun'un ölmek üzere olduğu haberi gemiye yayılınca kamara az sonra rahipler ve kadınlarla doldu. Sessizlik içinde beklemeye başladık. En son Tanus geldi. Miğferini kolunun altına sıkıştırıp saygı ve yas durumuna geçerek kalabalığın arkasında durdu. Ölüm döşeğine değil kraliçe Losteris'e bakıyordu. Hanımının bakışları ona çevrili değilse de tüm varlığıyla onun orada olduğunu fark ettiğinden eminim. Losteris başını işlemeli bir örtüyle örtmüştü. Ama eteğinin üstü çıplaktı. Prens sütten kesildiğinden bu yana memelerinin o sütlü dolgunluğu gitmişti. Şimdi bir bakire kadar inceydi ve doğum zarif karnında o ince çizgilerini bırakmamıştı. Teni kokulu yağlarla henüz ovulmuş gibi dümdüz ve pürüzsüzdü. Güneş tam öğleyi işaret ederken Firavun son bir kez titredi ve hareketsiz kaldı. Uzanıp boynunu yokladığımda hiçbir yaşam izine rastlamadım. Teni de parmaklarımın altında hızla soğumaktaydı. Firavun öldü diyerek gözlerini kapattım. Sonsuza dek yaşasın. Odada toplananlardan bir hıçkırık yükseldi ve başta hanımım olmak üzere bütün kadınlar ağıda başladılar. Bu beni ürperten ve tenimi karıncalandıran bir ses olduğundan ilk fırsatta kendimi dışarı attım. Tanus da hemen ardımdan fırlayıp kolumu yakaladı. Onu kurtarmak için elinden geleni yaptın mı diye sert bir sesle sordu. Bu yeni bir numaran mı yoksa? Bana karşı bu haksız davranışının kendi suçluluk ve korkusunun bir belirtisi olduğunu bildiğimden sakinlikle onu bir Hiksos oku öldürdü dedim. Kendisini kurtarmak için her şeyi yaptım. Amon-Ra falında çıkan kaderiydi bu ve hiçbirimiz suçlu ya da sorumlu değiliz. Tanus içini çekerek güçlü kolunu omuzlarıma attı. Bunları hiç düşünmemiştim. Ben sadece kraliçeye olan aşkımı ve oğluma olan sevgimi düşünmüştüm. Onun serbest olduğuna sevinmem gerek ama sevinemiyorum. Çok şey kaybedildi. Bizler tanrıların değirmenindeki buğday taneleriyiz sadece. Bundan sonra hepimiz için iyi günler gelecek dedim. Sözlerimin hiçbir dayanağı olmamasına karşın ama yine de hanımımın ve onun aracılığıyla senin ve benim kutsal bir görevimiz daha var. Tanus'a kraliçe Losteris'in krala ettiği yemini hatırlattım. Dünyevi cesedini koruyacak ve gerektiği gibi gömerek kasına cennet çayırlarına gitme olanağı verecektik. Benden istediğini söyle dedi Tanus ama Hiksosların şu anda yukarı krallıkta ilerlediklerini de unutma. Firavun'un mezarının yağma edilmeyeceğini garanti edemem. O zaman gerekirse ona başka bir mezar bulmalıyız. İlk işimiz cesedini muhafaza etmek olmalı. Bu sıcakta akşam olmadan çürümeye başlar. Ben mumya sanatında usta değilim ama sözümüzü tutmanın bir tek yolunu biliyorum. Tanus denizcilerini geminin ambarına gönderip depodan büyük bir tuzlu zeytin küpü çıkarttı. Benim talimatım üzerine zeytinleri boşaltıp içine kaynar su doldurdu. Sonra su sıcakken içine en iyi kalite 3 torba deniz tuzu boşalttı. Ve ardından 3 küçük şarap testisini de tuzla doldurup soğuması için güverteye yerleştirdi. Bu arada ben kamerada çalışmaya başlamıştım. Hanımım bana yardımcı olmak istediyse de onu prensin yanına gönderdim. Firavun cesedini sol yanından göğsünden kalça kemiğine kadar yarıp içindeki organları dışarı çıkardım. Ancak yaşam ve zeka kutsal Nil'in simgelerini için böbreklerine dokunmamıştım. Ortaya çıkan boşluğu tuzla doldurduktan sonra diktim. Çıkardığım ciğeri, mideyi, bağırsakları bir kenara ayırıp gayet bir pis iş olan mideyi tuzla yıkadım. Sonra da denizcilere soğumuş olan tuz testilerini getirmelerini söyledim. Tanus'un yardımıyla firavunu zeytin fıçısına yerleştirip diğer organlarını da testilere doldurduk. Hepsini katran ve bal mumuyla sıkıca kapattıktan sonra güvertenin altındaki hazine dairesine yerleştirdik. Firavun'un orada gümüş külçeleri arasında mutlu olacağına inanıyordum. Hanımıma sözünü tutması için elimden gelen yardımı yapmıştım. Artık Teb'de kralın cesedini mumyacılara teslim edecektim. Eğer Hiksoslar oraya bizden önce varmışlarsa ve kentle halkı hala yaşıyorlarsa. Asyut kentine vardığımızda Hiksosların orada küçük bir güç bırakıp asıl ordularıyla güneye doğru yola devam etmekte olduklarını öğrendik. Kenti sadece 100 arabalık bir güç kuşatıyordu. Ama bu bizim baş edemeyeceğimiz bir güçtü. Thanos'un amacı sular içinde kalan Remrem'le 5000 kişilik gücünü kurtarmak, sonra da yola devam edip Nembet ve 30.000 kişilik ordusuyla birleşmekti. Yıllar önce Thanos benim de yardımımla bir işaret sistemi kurmuştu. İki renkli bayraklar yardımıyla birbirini gören iki tepe ya da kent duvarlarından ovaya ve nehre mesaj göndermek mümkündü. Thanos şimdi de bayraklarla Remrem'e gece için hazır olmalarını bildirmişti. Gece karanlığından yararlanan 20 gemimiz kent surlarının altındaki kumsala yanaştılar. Remrem de aynı anda kentin yan kapılarını açtı ve alayının başına geçerek Hiksot nöbetçilerini yardı. Düşman atlarını arabalara koşamadan birlik gemilere yerleşmişti bile. Thanos hemen donanmanın demir almasını emretti. Asyut'u düşmana yağmalamasına bırakarak son hızla küreklere asılıp oradan uzaklaştık. O gece her arkamıza baktığımızda kuzey ufku yanan kentin alevleriyle hep aydınlıktı. Remrem bize haberci teknelerimizin bir gün önce Asyut'un önünden geçtiğini bildirdi. Thanos'un mesajı artık Nembet'in eline geçmiş olmalıydı. Remrem güneye doğru ilerleyen Hiksoslar hakkında bazı bilgiler de verdi. Düşman saflarına geçmiş ve Asyut'a casusluk etmek için gelmiş olan iki Mısırlı yakalamıştı. Bunlar işkence altında konuşmuşlar ve ölmeden önce Remrem'e Hiksoslar hakkında bizim için çok değerli ve ilginç bilgiler vermişlerdi. Ablup Ovası'nda bizi yenilgiye uğratan Hiksos kralının adı Salitis'ti. Sami kanından olan aşireti aslında Van Gölü yakınlarındaki Zagros dağlarında yaşayan göçebe insanlardı. Böylece bu korkunç insanların Asyalı oldukları hakkındaki tahminim doğrulanmıştı. Yüz hatlarından onların Sami ırkından olduklarını anlamıştım ama göçebe bir halkın tekerlekli araba gibi olağanüstü bir buluşu nasıl gerçekleştirebildiklerine, Mısırlıların şimdi at dedikleri ve yer altından gelen bir yaratıkmış gibi korktukları o şahane hayvanı nereden bulduklarını hiç akıl erdiremiyordum. Hiksosların başka konuklarda geri kalmış bir halk olduğunu anlaşılıyordu. Okuma yazmaları yoktu. Hükümetleri ve sakalı Salitis'in zorba yönetimindeydi. Biz Mısırlılar ondan arabasını çeken o vahşi yaratıklardan daha çok korkuyor ve nefret ediyorduk. Hiksosların baş tanrısı fırtınalar tanrısı olan Sutek'ti. Onun bizim Set olduğunu anlamamız için fazla bir din bilgisi gerekmiyordu doğrusu. İyi bir tanrı seçmişlerdi ve davranışları da tanrılarına çok uyuyordu. Hiçbir uygar ulus onlar gibi yakıp yağmalamaz, cinayetler işlemezdi. Bizim hainlere yaptığımız işkence bu barbarların yaptıkları vahşetle asla kıyaslanamazdı. Bir ulusun kendi doğasına uygun tanrılar seçtiği gerçeğini çok kez gözlemiştim. Filistinliler Baal'a taparlar ve ağzındaki yanar fırına canlı bebekler atarlardı. Siyah kuş halkı canavarlara taparlardı. Biz Mısırlılar insanlara karşı iyilik dolu ve kurban olarak insan istemeyen adil tanrılara tapardık.